Ayrım 15. Mumhala 2. Aziz Nesin. Sayfa 189. Vakıf. 29 Aralık 1986 Pazartesi. Saat 19.40. Hepsini yaz. Hepsini ve her şeyi olduğu gibi bütün ayrıntılarıyla yaz. Yaz ki rezil olsunlar. Onlar bu rezil olmayı öyle çok hak ettiler ki. Sık sık siz bir harikasınız diyen o kadını da yaz. Çağ dışı bütün ünlülere gönül çengeli atan o kadına nasıl inandığını, kendi aptallığını da yaz. Çünkü senin aptallığın onların rezilliği olacaktır. O rezilliği açıklayabilmek için kendi aptallığını anlatmayı göze al. Yazıklanıyorum kendi kendime, kendi kendimi yeterince sömüremiyorum diye. Buna sömürme denilir mi? Belki bir anlamda sömürme bu. Sömüren ve sömürülen aynı kişi olmak koşuluyla. Bir yazar, has yazar, kendinden başkasını sömüremez. Yazıklanıyorum, acınıyorum. Çünkü var olan yeteneklerimin ancak pek azını kullanabiliyorum. Bir kestirimle orantı kurabilirsem yeteneğimin, yazarlık yeteneğimin %10'unu bile gerçekleştirebildiğimi sanmıyorum. Yeteneklerim boşa akan su gibi, enerjiye dönüştürülemeyen yel gibi, yararlanılamayan gizil enerji gibi ziyan olup gidiyor. Kendi kendimden yararlanamıyorum. Oysa yeteneklerime inanmaktayım. Bunca yıldan beri nasıl olsa bir gün yazarım diye umdum. Ve bir gün yazacaklarımın alıştırmalarını, egzersizlerini, karalamalarını yazdım, durdum. Asıl yazacaklarım, yazmayı tasarladıklarım. Vakıf, 30 Aralık 1986 saat 03.51. Onca roman, öykü, şiir, nesir, oyun, deneme, gezi, anı notlarının dosyaları. Bunlar kalacak benden geriye ve hiç kimsenin işine yaramayacak. Bir bilimsel ya da teknik buluş bay ya da bayan X'çe bulunursa, kesinlikle aynı sonuç başka birilerince bulunacaktır. Sanat yapı da öyle değil. Sanatla bilimin bir ayrımı da bu işte. Çehov o oyunlarını, o öykülerini yazmamış olsaydı, başka biri onları yazacak değildi. Oysa Hertz ışınları nasıl olsa bulunacaktı. Edison elektriği bulmasa başka biri bulacaktı. Kepler için de, Kopernik için de, Marx için de aynı şey. Ortaya koyduklarım yeteneklerimi gösteremiyor. Yaşamımdan sözde %90'ından çok fire veriyorum. Bunun için ziyan olan yeteneğime acıyorum. Tavuk çiftliklerindeki tavuklara, yumurta tavuklarına hep acımışımdır. Onların bir daracık tel kafes içinde dönecek yerleri olmadan, vücutlarının salt iki delikleriyle yaşayıp çalışabilmeleri, önden gagalarıyla yem alıp su içip arkadan yumurtlamaları ve pislemeleri bana hep acıklı gelmiştir. Otlayamamışlardır, gezememiş, uçamamış ve bir horozun altına çömelmenin ve civciv çıkarmanın tadını çıkaramamışlardır. Üstelik her gün üst üste yumurtlamaları için de geceleri de aydınlıkta yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Şimdi düşünüyorum da bir varsayım olarak tavuk, yaşamının tek amacının yumurtlamak olduğunun bilince bir hayvan olsaydı, o daracık yere hapsedilip önünden yeminin suyunun da eksik edilmemesinden mutlu olması gerekirdi. Çünkü tek amacı yumurtlamak. Yaşadığı sürece en verimli ve en çok yumurta yapmanın koşulu sağlanmış kendisine. Yumurtlamak için yaşayan bir tavuk daha başka ne isteyebilir ve bunun için bütün koşulları elde etmiş tavuk bütün yeteneğini, yumurtlamak yeteneğini ortaya koyabilir ve koymalıdır. Yazar, yazar denince has yazarı anlıyorum. Salt yazmak için yaşadığına inanan, ancak yazarak kendini varlayan insandır. Bütün yeteneklerini, bütün gücünü, nesi var nesi yoksa hepsini ortaya koyarak, son soluğunu harcayarak yazmak ister. Bunun için de yeteneklerinin, gücünün, her şeyinin hepsini harcayacağı koşulların varlığı gerekir. Tıpkı yumurtlayabileceği son hadde dek, sömürülmesi için gece gündüz ışık altında daracık bir tel kafeste önünde yemi ve suyuyla hapsedilmiş tavuk gibi. Kendimi bütünüyle, bütünümle yazmaya veremiyorum. Bütünümle şöyle dursun %40'ım, %30'umla bile veremiyorum. Hem zaman, hem güç, hem de yetenek olarak. Kendi kendimi sömüremiyorum. Beni benden başkaları daha çok sömürebiliyorlar. Belki sömürmek doğru değil, sağmak mı demeli, ne demeli? Yazar olarak kendime, yani yazılarıma gücümün, verimin, zamanımın, yeteneğimin pek çoğunu ayırabileceğim koşulları hazırlayabilirdim. Bu olanağım vardı. Ama bunu bencillik saydığım için yapamadım. Örneğin bu vakfı kurmazdım. Örneğin toplumsal ve politik eylemlerle uğraşmazdım. Örneğin sendika, TYS ve başka örgütlere zamanımın çoğunu ayırmazdım. Ve kadınlara da. Ama o zaman da toplumsal borcumu ödemeyen bir bencil olurdum. Her neyse işte. Yazarlıkta tüm gücümü, yeteneğimi, varımı, yoğumu ortaya koyamadım. Düşünüyorum, böyle bir yazar olmuş mudur? Galiba bu olanaksız. Trende. 7 Ocak 1987 Çarşamba saat 19:50. Yaşadığım kimi öyle olaylar var ki onların çok etkisinde kalmışımdır. Yazmak istemişimdir. Ya yazamamışım ya yazınca büyüsü bozulmuş, o etkisi kaybolmuştur. Niçin? Çünkü yaşamın gerçeğini, sanatın gerçeğini çeviremediğimden. Eklemek, çıkarmak, katmak, bozmak, değiştirmek ama bunlar insan belleğinde ya da bilinçaltında kala kala tortuları dibe çöküp kendiliğinden yeni bir kompozisyon oluşturuyor ve o zaman yaşam gerçeğinden sanat gerçeğine dönüşüyor. Şiir, öykü, roman, oyun oluyor. Şimdi tren yolculuğunda yaşadığım beni etkilemiş iki olay anımsadım. Kadıköy'e diye yanlış vapura binip Boğaz'a gitmişim. Bu güzel olayı Meral'e anlattığımda hiç coşkulanmamıştı. İkincisi, Marsilya'ya, abbe bilmem nereye gitmişim. Etkilemiş ama yazamadığım iki çocuk olayı var. Saat 1:30'da telefon eden Kadıköy iskelesinden kız çocuğu. Bedri ile Toluri'deki akordeon çalan adamın çocuğu. Bu olaya birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim kitabında değinilmiştir. Motosiklet. Tren. 8 Ocak 1987 Perşembe, Ankara, 11 Ocak 1987. Bu gece Haydarpaşa Sivas tren yolculuğunda çok ilginç bir şey oldu. Dün gece trende yataklı vagonda yatmadan önce yaşam gerçeği ve sanat gerçeği üzerine kısacık bir not yazmışım. Gece tren yatağında sallana sallana uyurken sanki dün gece yatmadan sanat yaşam gerçeği notunun uygulamasını yaşadım. 1966'daydı sanırım. Budapeşte'ye gidip orada 15 gün geçirdiğimde bir öykü yazmayı tasarlamış ve o öykünün notunu almıştım. Ama tasarladığım o öykü tasarısında somutlanmış bir şey, konu, olay yoktu. Salt orada yaşadığım bir güzelliğin bende kalan düşsü bir iziydi. Düşsü, bulutsu, dumansı bir şey. Bu denli belirginleşmemiş olduğu için de o öyküyü yıllardır yazamamıştım. Arada bir yılda 4-5 kez öykü dosyalarımı karıştırdığımda bir kağıda yazılmış o öykü notunu görüyor, birazcık üzerinde durup düşünüyor ama olgunlaşmadığını anlayıp bırakıyordum. Bu denli buğusu, bu denli bulutsu ve belirgin hiçbir yanı olmayan bir şey nasıl öyküleşebilirdi? O yaşanmış bir olay olarak bir yaşam gerçeğiydi ve bir yaşam gerçeğinin birkaç sözcüklük izi olarak da kağıda not edilmişti. Bu notun olgunlaşması gerekirdi. Demek öyküleşip yazılabilir, yazılınca da öykü olarak öykü tadıyla okunabilir biçime girmesi, yani yaşam gerçeğinin sanat gerçeğine dönüşmesi demekti. Sanat gerçeğine dönüşmeden bir yaşam gerçeği bir anıdır, öykü değildir. Yaşam gerçeği yazılınca ya anı olur, her anı da sanat gerçeğine dönüşebilirse öykü olabilir. Yazmayı tasarladığım o öykünün notunda şunlar yazılıydı. Şuşa'yı yazacağım, kirpiklerinde kestane çiçekleri açan kız. Hepsi işte bu. Öykümün adını da o zaman kirpiklerinde kestane çiçekleri açan kız diye düşündüm. Çünkü Şuşa ile geçen 15 günde bende en derin iz bırakan yaşam parçası o aş evinin güzel bahçesinde bir at kestanesi ağacının altındaki masada karşılıklı yemek yerken, at kestanesi ağacından düşen o küçücük çiçeklerin Şuşa'nın kirpiklerine konduğu anlardı. Yeğeni yeğeni Esenyel, gölgesinde oturduğumuz ulu ağacın dallarından çiçeklerini düşürüyor ve havada beyaz ve çok uçuk pembemsi kestane çiçekleri oluşturuyordu. Uçuşan o çiçeklerden bir ikisi Şuşa'nın sarı kirpiklerine konuyordu. İşte o an. Aradan 21 yıl geçmiş. 21 yıldan beri çok da istiyorken bu öyküyü bir türlü yazamamıştım. Yazamamıştım çünkü o 15 günlük yaşam gerçeğini bir türlü sanat gerçeğine dönüştüremiyordum. Nedir yaşam gerçeğini sanat gerçeğine dönüştürmek? Yaşanmış olayı belki allayıp pullamak, kimileyin tam tersi allayıp pullanarak yaşanmış olanı yalına çevirmek, yaşanmış olaya yalanlar, yaşanmamış olanları da katmak ya da yaşanmış olandan olayları çıkarmak, yaşanılana dayanarak ama yaşanılandan büsbütün ayrı bambaşka bir şey yazmak. Ama her ne olursa olsun bir yaşanmışa sen ya da başkası yaşasa da dayanmış olacak ve en önemlisi bütün değişmeleri yaparken anlatı inandırıcılığını yitirmeyecek. Hatta yaşanmış gerçek inandırıcı gelmeyebilir ama sanat gerçeği uydurulmuş, eklenmiş, çıkarılmış, bozulmuş, değiştirilmiş olsa da kesinlikle inandırıcı olacak. Bundan sonra öykünün kurgusu, biçimi, dili geliyor, yani estetiği. Olgunlaşmak üzere olup da bir türlü tam olgunlaşamamış öykülerimle, roman, şiir, oyunla yatağıma girdiğim geceler çok olur. Onlarla yatınca sabah kalkarım ki çok kez o ham öyküler daha olgunlaşmıştır, hatta tam olmuştur. Yazarım. Trende Şuşa öyküsüyle yatmamıştım. Hatta aklımda bile yoktu bu öykü. Demek bilinçaltımda yaşıyor ve kımıldanıyormuş ki, yarı rüya, yarı uyku, yarı uyanıklık arasında Şuşa öyküsü olgunlaşıp yazılır biçime gelmişti. Doğrusu pek şaştım. Hiç aklımda olmayan bir şeydi bu. Kafamda öykünün bütün örgüsü ve kurgusu hazırdı. Hemen yazabilirdim ve yazmalıydım. Ama tren öyle sarsılıyordu ki yazamadım. 3 gün kaldığım Sivas'ta da yazmaya fırsat bulamadım. Sivas, Madımak Oteli, 10 Ocak 1987. Sevmek, seviyi sürdürmek. Ünlenmek, ünü korumak ve sürdürmek. Para kazanmak. Parayı korumak için arttırmak. Para kazanıp vasıl olmak herhalde zor olmalıdır ama ondan da zor olanı varsıllığı koruyabilmek için kazanmayı sürdürmektir. Bu benim bilmediğim bir iştir. Sevmek zordur ama ondan çok daha zor olanı sevmeyi sürdürebilmektir. Dostluk da arkadaşlık ilişkisi de böyledir. Sevmeyi sürdürmek benim beceremediğim bir şeydir. Ünlenmek zordur ama ondan çok daha zor olanı kazanılan ünü rezil olmadan sürdürebilmektir. Ankara, Tahsin'in evi, 13 Ocak 1987, saat 9.15. Pazar akşam 21.30'da trenle Ankara'ya döndüm. Dün 12 Ocak Pazartesi, Bilar Bilim Merkezi'nin açılışı olduğundan çalışamadım. Bu sabah Tahsin'in evindeyim şimdi. 13 Ocak Salı, bu notları yazdım. Sonra da kirpiklerinde kestane çiçekleri açan kızın öyküsünü Şuşa adıyla yazacağım. 18 Ocak 1987. Darılmasını bilmek. Pek çok eksikliklerim, yanlışlıklarım, yaşamımca pişmanlıklarımı duyduğum, yanılgılarım olduğunu biliyorum. Mükemmel bir insan değilim, hatta mükemmele yakın bile değilim. Ama bunlara karşın kimi meziyetlerimin olduğunu da biliyorum. Bu meziyetlerim başkalarının ölçülerine göre meziyet bile sayılmayabilir, hatta eksiklik bile sayılabilir. Olsun, benim için meziyettir. Meziyetlerimden biri darılmasını bilmemdir. İnsanların çoğu kişisel çıkarları hatta gelecekteki olası çıkarlarını düşünerek darılmasını bilmiyorlar. En darılınması gereken durumlarda bile o eksiklik kişiye darılmıyorlar, darılamıyorlar. Böyle davranmaları iyiliklerinden değil, belki ileride ondan bir çıkarları olabileceği umudunu taşımalarından, hiç değilse bunu bilinçaltında duyumsamalarından ileri geliyor. Çıkarları, gelecekteki olası çıkarları yüzünden darılmasını bilmeyen, 72 düvelle barışık olmaya çalışan, üstelik bu aşağılık eksikliklerini meziyet sanan ve meziyetmiş gibi gösteren çok yüzlü insanlardan iğreniyorum. Üçgül olayı dolayısıyla. Saat 04.17. Seviye ilişkisinde bulunduğum kimi kadınların dost kalalım önerileri de bu olası çıkar umudunu yitirmemek duygusundan ileri geliyor. Dost kalalım. Dost kalabileceksek ne diye ayrılıyoruz? Elbet seviye ilişkileri salt dostluğa dayanmaz ama seviye ilişkilerinin bozulma nedenlerinin başlıcası dostluğa aykırı davranışlardan kaynaklanır. Dost kalalım diyenlerden de iğreniyorum. Çünkü bu sözün arkasına saklanan çıkarcılığı anlıyorum. Darılmaktan, dargınlıktan korkuyorlar. Çünkü kendilerine güvenleri yok. Çünkü bir başlarına kalmaktan korkuyorlar. Saat 04.28. Vakıf, 22 Ocak 1987. Bir mübadele yokuş aracı olması bakımından parayla, yine bir iletişim aracı olarak kitap arasında çok büyük benzerlikler var. İkisinin de doğuş nedeni birbirine benzer kolaylığın sağlanmasıdır. Aynı değiş tokuşun zorluğunu kolaylaştırmak için bu aynı değiş tokuş maddelerinden birinde ortaklaşalık sağlanıyor. Bir koyun verip 10 çuval tahıt almak, bir balta verip bir keçi almak yerine her yerde geçerli bir ortaklaşa maddenin geçerli olması alışveriş ilişkilerinde kolaylık sağlıyor. Gitgide bu ortaklaşa geçerli değiş tokuş maddesi maden parçaları yani ilk paralar oluyor. Daha sonra maden paralar gümüş ya da altın olarak kullanılıyor. Bunların taşınması zor olduğundan altının değerini karşılayan itibarı altına eş değerli kağıt paralar alışverişi daha da kolaylaştırıyor. Kitabın da düşünsel, duygusal ve bunları söylemleştiren sözsel alışverişi kolaylaştırmak gibi bir görevi var. Para nasıl gerçek değer değil, gerçek değerin itibarı eş değeri ise, kitap sözün kendisi ve gerçek değeri değil, itibari eş değeri. Para değiş tokuş malının itibari değerini taşıdığı gibi kitapta iletişimdeki sözün itibari olarak eş değeridir. İnsan değiş tokuşunu malla yapar. İnsan iletişimini sözle, sözcüklerle yapar. Aynı değiş tokuş zordur, malı taşımak zordur, söz de öyle. Söyleyenin sözünü her yere, her zamana ve herkese iletmesi zor, hatta olanaksızdır. İnsan bu zorluğu yenmek için yazı kolaylığını, sonra da toprağa, madene, papirüse yazma kolaylığını, en sonra da kitap kolaylığını bulmuştur. İnsanın kitap kolaylığını buluşundan yüzyıllar sonra da doğrudan sözün her yere, herkese ve her zamana iletilmesi kolaylığı ses, yazı ve benzeri araçlarla sağlanmıştır. 23 Ocak 1987 Cumartesi saat 11.32. 1987 Ocak başında Sivas'a gittiğimde benimle her konuşan Zübük'ten söz etti. Daha gider gitmez bavulumu otel odasına bırakıp restorana indiğimde yeni zamlı 150 bin lira aylıklı ve 1 milyon lira borçlu 3 çocuklu karakol başkomiseri sivil giyinmişti. Yanıma gelmiş, Su şehrinde Abdurrahman Doğru yolu Zübük'ü tanıdığını söylemişti. Kanserden ölmüş. Affedersiniz içkiliyim, sizi rahatsız ediyor muyum diye sordu sık sık. Daha dün gece evlerinde çorba içerlerken benden konuşmuş olduklarından bu karşılaşma rastlantısına çok şaşıyordum. Dediğine göre Su şehri bu konuda, Zübük konusunda ikiye bölünmüş. Bir bölüğü benden bir yana, bir bölüğü de bana karşıtmış. Karşıt olanlar bana düşmanmış. Benden yana olanlardan biri, biz ona eskiden de Zübük derdik, biz Aziz Nesin'e Zübük adını söyledik diye övünmüş. Zübük bir söylence oldu. Sivas'ta bu kez kaldığım 5 gün boyunca çok kişi, öğretmenler Zübük'ten konuştu. Öyle anlaşılıyor ki Zübük bir söylence olmuş. Ne var ki Zübük'ten konuşanların çoğunun Zübük romanını okumamış olduklarını, okumuş gibi davrandıklarını konuşmalarından anladım. Ben Abdurrahman Doğru Yol adını bile unutmuşum. Belki romanı yazarken bile bilmiyordum. Ben oradayken o sevimli, tombul DP'li belediye başkanı vardı. O kalpten öldü. Ondan sonra Abdurrahman Doğruyol, Su şehri belediye başkanı olmuş. Zamanım olsaydı, yolları da kardan kapanmamış olsaydı, Su şehrine gidip birkaç gün kalmayı çok isterdim. O zamanlardan beri ne gibi değişiklikler olmuş? 1958'de ilk gelişim, 29 yıl olmuş. Asıl Zübük, bana Abdurrahman Doğruyolu Zübük olarak anlatan avukat Vahit Bozatlı. Abdurrahman Doğru Yol hiç olmazsa partiden partiye transfer olmadı. Hep DP ve süreyi olan AP'li kaldı. Asıl Zübük Vahit Bozatlı. Mecliste CHP'nin en atağı iken AP'ye geçip AP'nin havhavcısı olmuş. Para oyunlarını filan anlattılar. Şimdi İstanbul'da notermiş. Çok merak ediyorum. Bir gidip görsem. Zübük'ün süreyi olarak bir roman daha yazmak istiyorum. İkinci Zübük'ü yazarsam başına bir ön söz yazıp Zübük romanının nasıl oluştuğunu yazmalıyım. Aslında romanda salt Abdurrahman Doğru Yol anlatılmış değil ki. Bütün o Sivas, Zara, Su şehri, Tokat bölgelerinin Zübük'ünü anlattım. O tip bir kompozisyondur. Sanat gerçeği budur. Kısacası Zübük söylencesi Zübük romanını çok aştı. Romandaki Zübük'ün Abdurrahman Doğru Yol tanınmasının nedeni, roman akşam gazetesinde tefrika edilirken o ben değilim yollu yalanlama göndermesidir Abdurrahman Doğru Yol'un. İkinci Zübük'te Vahit Bozatlı'yı anlatmalıyım. 23 Ocak 1987. Dün gece 22-23 Ocak 1987 sabaha karşı saat 3-4 suları olmalıydı tuvalete kalktım. Daha yataktan kanepeden demeliyim. Bir aydan beri çalışma odamdaki kanepede yatıyorum. Kalkarken şiirlerimin en güzellerinin hangileri olduğunu düşündüm. Uykudan uyanınca bu konuyu düşündüğüme göre uykuda da kafamın aynı konuyla uğraştığı belli. Belki rüyamda bunu görüyordum. Yoksa başka türlü insan sabaha karşı helaya gitmek için uyandığında nasıl olur da yazdığı şiir üzerinde düşünür. Heladan dönüp yattım. Yine o konuyu düşünüyorum. Bence şiirlerimin en güzelleri hangileri ve neden? İşte o zaman en güzel şiirlerimin eskiden Sehli Mümteni denilen biçiminde yazdıklarım olduğunu sonucuna vardım. Sehli Mümteni okullarda, edebiyat sınıfında okutulurdu. Şimdi Türkçe karşılığı var mı, okutuluyor mu, okutuluyorsa doğru mu okutuluyor? Sehli Mümteni'yi günümüz diline önlenemez kolaylık ya da engellenemez kolaylık olarak aktarabiliriz. Şiirlerimin büyük çoğunluğu üzerinde çok uzun zaman çalışmışımdır. Son biçimini alması için yıllarca bekleyen 20-30 yıl ya da daha da çok şiirlerim vardır. Bunlar üzerinde zaman zaman çalışmışımdır. En yoğun ve zor çalışmayı şiire son biçimini vereceğim zaman yaparım. Bir de üzerinde hiç çalışmadan kolaylıkla söyleyiverdiğim, yazıverdiğim şiirlerim var. Sanki bunlar kendi kendine yazılıyormuş gibidirler. Bir su çok yeğeni bir eğimden yavaş yavaş akar gibi beni hiç zorlamadan. Dün gece işte bunları düşündüm yattığım yerde. İşte böyle yazılmış şiir sehli mümteni yani önlenemez, engellenemez kolaylıkla kendiliğinden yazılmış şiirlerdir. Sehli mümteninin bu dış anlamından başka, önlenemez kolaylık oluşundan başka iç itkisinin ne olabileceğini düşündüm. Öyle sanıyorum ki bu yolla kendi yazdıklarımı düşünerek inanıyorum ki engellenemez kolaylıkla yazılan yani çok uzun uzun üzerinde çalışılmadan sanki birden söyleniverecekmiş şiirler gerçekte sanıldığı gibi pek de öyle bir kolaylıkla yazılmamıştır. Onların birden ve önlenemez kolaylıkla yazıldığını sanmamız bir yanılmadır. Önlenemez kolaylıkla yazılan bu şiirler biz ayrımsamadan bilinçaltımızın zaman zaman uzun ve yoğun çalışmaları sonucu onların birden bilince çıkmalarıyla yazılmıştır ve bize önlenemez bir kolaylıkla yazıldığı duygusunu verir. Vakıf 23 Ocak 1987 saat 19:40. Vakıfa geldiğimden beri 3 gündür gündüz uykularımda ve gece uykularımda sarmaşık öykümle yatıyorum. Sonunda 8-10 yıldan beri öykü dosyamda notları uyuklayan sarmaşık öyküsü canlandı, gelişti, olgunlaştı. Öykünün adı Ben Bir Sarmaşığım olacak ve sarmaşığın ağzından birinci kişi anlatılacak. Tutkusu ışığa, daha çok ışığa, geceleri de aya, daha çok aya ve yıldızlara yücelmek olan bir sarmaşıktır bu. Bunun için dayanak ister ki o dayanakla birlikte yücelsinler. Dayanak değil, dayanışmadır istediği. Elini dayanışma sandıklarına atar ki bunlar sevgilileridir. Çiçu, kaktüs. Ama ben rica etsem şu, bu. Sonunda gövdesini kalınlaştırarak kendine dayana dayana bocalarken, kendi ağırlığını çekemeyip kendi üstüne yığılır. Vakıf, 24 Ocak 1987, saat 16:56. Nesin Vakfı çocuklarının hangi ilkelere göre, hangi amaçla eğitilip yetiştirileceği, üretmen olmaları, yapıcı, kurucu, yaratıcı olmaları, üç aşama, her şeye, dünyaya eleştirel gözle bakmaları, bilgiçlik taslamadan, korkudan korkmadan, nevrotik korkudan uzak yaşamalarını öğrenmeleri, boyun eğmemek ve gereksiz baş kaldırmamak, şımarmak hakkı. Zamanım kalmadı, artık bunları yazmalıyım. Yıllardan beri bunları saptayıp yazmayı düşünüyorum. Vakıf, 25 Ocak 1987, saat 22:45. Yazarlık yaşamım boyunca hep böyle oldu. Bir türlü kendi isteğimce, keyfimce yazamadım. Geçim zoru başta olmak üzere bir sürü zorunluluklar yüzünden istediğim yazıları yazmaya zaman, fırsat bulamadım. Bu ağır koşullarda yazdıklarımı sevmiyor değilim ama havasına girdiğim o sevdiğim yazıları yazmayı hep ertelemek zorunda kalıyorum. Örneğin şu haftalarda hep öyküler ama o çok sevdiğim öykülerimi yazmak istiyorum. Ben bu öykülerin havasında ve dünyasındayım. Yaşam gerçeğinin zorunluluğu beni bu havadan ve bu dünyadan zorla çekip başka yazılar yazmak zorunda bırakıyor. Roman yazmak isterim o romanlarımı. Yazamam. Oyunlarımı yazmak isterim. İşte yazmış olduklarımın 30 yıldan beri eskimediği, daha çok uzun zaman eskimeyeceklerine inandığım oyunlar örneği oyunlarımı. Öz Yaşam Öyküm, Böyle Gelmişler dizisi. Çocuk öykülerimi, çocuk romanlarımı, bunların dosyalar dolusu notları, planları, gereçleri hazır. Ah çok zengin olsaydım ve hiç kimseye ve hiçbir şeye bağlı olmasaydım. Vakıf, 26 Ocak 1987, saat 00:58. En güzel sevi romanları ancak yaşlılıkta yazılabilir. Çünkü yaşanmış olayların üzerinden zaman geçmiş olduğu için onlara kuş bakışı ve yansız olarak bakılabildiği gibi olaylar süzülmüş, tortusu dibe çökmüş ve çökerti üzerinden ayrılmıştır. Tarihsiz. Oksijenin yanma olayı bulgucusu Lavoisier, kendi olanaklarıyla Paris'te kurduğu laboratuvarda bilginler yetiştirmiş, onun başarılarını kıskanan beceriksiz kimyager Jean-Paul Marat, Fransız devriminin ateşli devrimcisi olur. İlk işlerinden biri iftirayla Lavoisier'i tutuklatıp giyotinle kafasını kestirmek olur. Lavoisier, bir araştırmasını bitirmek için infazın 2 gün için geciktirilerek laboratuvarında çalışma izni ister, verilmez. Mahkum eden mahkemenin başkanı Coffinhal şöyle demiş: "Cumhuriyetin bilim adamlarına gereksinmesi yok. Bırakınız adalet yerini bulsun." Ölümünden 2 yıl sonra Fransa hükümeti Lavoisier'in idam kararını kaldırmış, boş bir tabutla simgesel olarak görkemli bir cenaze töreni yaptırmıştır. 15. ayrımın sonu, sayfa 202.